Ayrım 3.
Masada oturan ve konuşmaları dinleyen diğerleri de kahvecinin bu sözlerini destekleyen hareketler yaptılar. Kimisi kafasını salladı, kimisi de hımm diye sesler çıkarttı. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir demişler diye soruya soruyla karşılık verdi Abu Zer ve konuşmasını şöyle sürdürdü. En çok kim bilir? Tabii ki hem gezip hem okuyan. Bu ne demektir? Şu demektir ki arif olan anlar. Şimdi birisi yolda yürüyor. Başka birileri geliyor, onu kolundan tutup İstanbul dışına atıyor. Siz buraya layık değilsiniz diyor. Atılan kim? Atan kim? Bana diyorlar ki, demek bir işin yok. Sanki işsizliği ben yarattım. Beni buradan atıyorlar ve İstanbul'da işsizlik bitiyor. Ya, işte böyle dostum. Bazı zaman insan çok düşündüğünü sanır ama hiçbir şeyi düşünmez. Bak, şimdi yan taraftaki masada oyun oynayan kot pantolonu delikanlı elindeki kağıtlardan hangisini yere atacağını uzun uzun düşündü. Çok zor bir karar vererek en sonunda sinek üçlüye attı. Ancak boş yere kafasını yoruyor çünkü ne kadar iyi düşünürse düşünsün ve ne kadar doğru karar verirse versin yenilmeye mahkum. Çünkü sol tarafında oturan kişi devamlı hile yapıyor ve diğeri bunu fark etmiyor. Neyse, şimdilik bu kadar gevezelik yeter. Ben şimdi birkaç yere uğrayayım. Kendime karnımı doyuracak bir iş ve kafamı sokacak bir yer ayarlayayım. Abu Zer çarşıya indi, birkaç arkadaşına baktı. Ancak onları yerlerinde bulamadı. Sahile doğru yürüdü. Orada balık ekmek satanların içinde bir arkadaşına rastladı. Arkadaşı ufak dalgaların hafif hafif salladığı sandalın üzerindeki büyükçe bir mangalda cazır cazır sesler çıkartarak pişen balıkları ters yüz etmekle meşguldü. Abu Zer kolay gelsin dedi arkadaşına. Arkadaşı başını ızgaradan kaldırınca eski dostunu gördü ve sevinçle vay dedi. Vay benim tatlı arkadaşım hoş geldin. Gel gel geç şöyle otur. Neredeydin? Anlat. Şimdi sende ne muhabbetler vardır. Nasılsın bakalım? Ha karnın aç mı? Ha söyle karnın aç mı? Senin hatırın için bir şeyler yerim dedi Abu Zer. Balıkçı Abu Zer'e yer gösterdi. Geç şöyle otur dedi. Şimdi senin için bir şeyler hazırlarım. Ancak şimdilik az ye. Akşama düzgün bir şeyler hazırlarız ve kafaları çekeriz. Vay be, özlemişim seni. İçmek için istersen, bak oradaki sandığın içinde vodka var. Kola şişesinin içinde, çek bir yudum, iyi gelir. Merak etme, kimse bir şey anlamaz. Abu Zer o günü balıkçının yanında geçirdi. İş bittikten sonra bir balıkçı meyhanesinde oturdular. Balıkçı ona bir gün sonradan başlayarak birlikte çalışmalarını önerdi. Abu Zer bu öneriyi kabul etti. Sağ ol dostum dedi Abu Zer, sen iyi ve becerikli adamdan anlıyorsun. Eh dedi balıkçı, sen her şeyden 250 gram anlarsın. Fazlası zarar zaten dedi Abu Zer. Benim tanıdığım bir kebap ustası vardı ve tam anlamıyla bir ustaydı. O kadar ustaydı ki kebapta başkalarının farkına bile varamayacağı en küçük bir eksikliği ya da fazlalığı hemen hisseder ve müthiş bir şekilde üzülür, bunu da bütün gün kendine dert ederdi. Sonunda alkolik oldu. Doğrusu o adamın durumuna düşmek istemem. Böyle her işten az buçuk anladığın zaman bir takım eksiklikleri fark etmiyor ve kendine de başkalarının az zevki için eziyet etmiyorsun. Balıkçı, doğru arkadaşım doğru diyerek Abu Zer'i destekledi. Sen gerçekten çok zeki bir insansın. Benim de böyle bir arkadaşım vardı. Araba tamircisiydi. İşini o kadar çok iyi biliyor ve seviyordu ki gelen arabaların her şeyiyle ilgilenmeye kalkışıyordu. Diğer tamirciler günde 5-10 arabaya bakım yaptıkları halde o bir arabayı zor bitirebiliyordu. Bu yüzden para kazanamadığı gibi müşterisinin gözünde de eli çok ağır ve iş çıkaramayan bir adam olarak tanındı. Ayrıca tamir ettiği arabalarda uzun bir süre arıza yapmadıklarından sonunda aç kaldı. Sohbet ilerledikçe içkiler de birbiri ardına geliyordu. Şimdi her ikisi de kafayı bulmuşlardı. Ancak içkiyi bırakmak niyetinde de değillerdi. Bu arada meyhaneci vaktin bir hayli ilerlediğini, artık dükkanı kapatması gerektiğini söyledi. Boş ver dedi balıkçı, kimse sana karışamaz. Meyhaneci bir yandan masadaki tabakları topluyor, bir yandan da balıkçıya laf yetiştiriyordu. O boş laf dedi meyhaneci. Meyhanenin kapanma saatini biraz geçireyim de bak karışıyorlar mı karışmıyorlar mı? Seni de beni de atarlar içeriye. Dünyamızı şaşırtırlar, ekmek teknemizi kapatırlar. Takma kafana dedi balıkçı. Sana kimse bir şey yapamaz. Meyhaneci balıkçıya alayla baktı. Sıkı yönetim paşası amcan oluyor galiba dedi. Sıkı yönetim paşası da bana karışamaz diye bağırdı balıkçı. Bana kimse karışamaz. İstediğim saatte içerim, istediğim saatte bilmem ne yaparım, o kadar. Meyhaneci ben dedi, size içki vereyim evde devam edin içmeye. Çünkü siz burada biraz daha kalırsanız hem burasını polisler kapatacak, biz de mortu çekeceğiz. Hem de sen biraz sonra kendini mareşal ilan etmeye kalkışacak. Hem kendi başına hem de benim başımı iyice derde sokacaksın. En iyisi siz şu içkiyi alın ve kenardan kenardan gidin evinize. Meyhane boşalmıştı. Bir tek Abu Zer ile balıkçı kalmışlardı içeride. Abu Zer balıkçının koluna girdi ve meyhaneden çıktılar. Meyhaneci hesabı balıkçının hesabına gecikme faiziyle birlikte yazdı. Dışarıda hafif bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Gökte tek tük yıldızlar gözüküyor, ay ara sıra bulutların arasından kafasını çıkartıyor ama hemen kayboluyordu. Balıkçı Abu Zer'in kolunda bir oraya bir buraya yalpalıyor ve durmadan konuşuyordu. Şimdi bu saatte eve gidip ne olacak? Ben yalnız bir adamım, içerim, gezerim, kimse bana karışamaz. Sen de karışamazsın. Niye tutuyorsun kolumdan? Ben aciz bir adam mıyım? Kendime sahip olamam mı? Bırak kolumu. Abu Zer balıkçının kolunu bırakmadı. Dert etme dostum dedi. Ha ben sana yardım etmişim, ha sen benim yardımıma muhtaç olmuşsun, ne fark eder? Balıkçı bırak kolumu diye bağırdı ve Abu Zer'i itti. Ben yalnız bir adamım ve kendi işimi kendim görürüm dedi. Abu Zer balıkçının kolunu bıraktı. Balıkçı bir öne bir arkaya birkaç sefer sağa sola sallandıktan sonra yere yıkıldı. Yerler ıslaktı ve üstü başı çamurlandı. Balıkçı yere düşünce şaşırdı. Ağır ağır dizlerinin üzerinde doğruldu, şaşkın şaşkın çevresine bakındı, ellerindeki çamuru pantolonuna sildi ve öfkeyle Abu Zer'e baktı. Öfkeden sarı benizli suratı kızarmıştı. Sen de mi diye arkadan ihanete uğramış birinin öfkesi, hazırlıksızlığı, şaşkınlığı ve kırgınlığıyla söylendi. Demek sen de bana bir tekme vuruyorsun. Demek düşenin dostu olmazmış. Abu Zer balıkçının başında durmuş ona bakıyordu. Bunu sen istedin dostum dedi balıkçıya. Kendi düşen ağlamaz. Balıkçı Abu Zer'in bu sözlerinde yalnızca ağlamakla ilgili bölümü duyabilmişti. Bu sözler de öfkesini biraz daha artırmıştı. Elini Abu Zer'e doğru kaldırdı ve tehditkar bir ifadeyle salladı. Benim ağladığımı mı sanıyorsun koca ahmak dedi. Sen kendini ne zannediyorsun? Beni bugüne kadar kimse ağlatamadı be. Senin bu ihanetin de ağlatamaz. Yalnızca bu acıyı kalbime gömerim. Ben yalnız bir adamım, yalnız yaşarım. Gündüz kazanır akşam yerim. Senin gibilerine de acırım. Evet acırım. Ayı gibi dikilme başımda. Uzat elini de tutayım, seni eve götüreyim. Sen şimdi bu kafayla evin yolunu da bulamazsın. Ne bakıyorsun ahmak ahmak? Hadi eve gidelim. Seninle yarın hesaplaşırız. Balıkçı doğrulmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Yeniden olduğu yere devrildi. Abu Zer balıkçıyı kolundan tuttu ve kaldırdı. Sallana sallana yürümeye başladılar. Balıkçı öne düşen başını arada bir yukarı kaldırarak konuşuyordu. Seni severim Abu Zer ama yarın seni öldüreceğim. Yarın sabah erken kalkmamız gerekiyor. Balık alınacak ve hazırlık yapılacak. Balıkların da senin de canın cehennemi. Gözümde ithal balık kadar değerin yok. Sen en bayat balıktan bile daha berbat kokuyorsun. Duyuyor musun beni? Yarın senin pullarını yüzeceğim ve bir vuruşta bağırsaklarını deşip çıkartacağım. Geçenlerde gazetenin birinde okumuştum dedi Abu Zer. Uzun süreli yalnızlıklar bazı insanlarda çeşitli kafa sakatlıklarına yol açıyormuş. Biliyorsun bizim Berber Bekir de yalnız yaşardı ve adam 50'sinden sonra uzaylılarla görüştüğünü, bazı geceler uzaylıların onu düğüne çağırdıklarını ve oraya gidip damat tıraşı yaptığını iddia etmeye başladı. Çöpten topladığı çeşitli kağıt parçalarını önüne gelene gösteriyor, bunların uzaylıların parası olduğunu iddia edip kendisine tıraş ücreti ve bahşiş olarak uzaylıların verdiğini söylüyordu. En sonunda bu kağıt parçalarını Merkez Bankası'na götürüp bunlar uzaylıların parasıdır, bunları Türk parasına çevirmek istiyorum deyince onu acele tımarhaneye kapatmışlardı. Bu sözlerin bitiminde artık eve gelmişlerdi. Balıkçı anahtarı bulmak için elini cebine attı ve cebinden sigara paketini çıkartıp Abu Zer'i uzatarak bunu kilide sokup sola doğru çevirmesini söyledi. Abu Zer bunun anahtar değil sigara paketi olduğunu söyleyince balıkçı Abu Zer'i kör kütük sarhoş olmakla suçlayıp sigara paketini alıp anahtar deliğine sokmaya çalıştı. Ancak bir türlü başarı sağlayamayınca dikkatle elindekine baktı ve bunun anahtar değil sigara paketi olduğunu gördü. Ve Abu Zer'in sigara paketiyle anahtarı ayırt edemediğini, bir daha onu içki içirmeyeceğini, çünkü onun birkaç bardak içkiyle sapıttığını söyledi. Ve sigara paketini cebine sokup bu sefer çakmağını çıkardı. Yine kapıyı açmayınca iyice sinirlendi. Ve Abu Zer'e yarın bir göz doktoruna gitmesi gerektiğini, çünkü bir çakmakla anahtarı karıştıran kişinin ancak anadan doğma kör olması gerektiğini, belki de Abu Zer'in aslında anadan doğma kör olduğunu ve bunun farkına şimdi kendisinin varabildiğini anlattıktan sonra, en samimi dostunun kör olmasına çok üzüldüğünü, bu acıya kalbinin dayanamayacağını belirtip Abu Zer'in boynuna sarıldı ve ağlamaya başladı. O arada Abu Zer balıkçının ceplerini karıştırıp anahtarı buldu ve içeri girdiler. Odada balıkçı ağlamasını daha da şiddetlendirerek sürdürüyor, bir yandan da Abu Zer'e üzülmemesini, yarın onu ameliyat ettirip gözlerini açtıracağını, o da sonuç vermezse bir baston alabileceğini, bir yabancı filmde körler için yetiştirilmiş bir köpek gördüğünü, gerekirse onu Abu Zer'e getireceğini anlattı. Daha sonra o köpeğin taklidini yaparak odanın içinde gezinip havlamaya çalışırken sızıp kaldı. Abu Zar balıkçının çamurlu elbiselerini çıkardı ve yatağına yatırıp üstünü örttü. Elektrik düğmesini kapatıp kendisi de diğer divana yattı. Sabah güneşin ilk ışıkları odaya girdiğinde Abu Zar uyandı. Jimnastik yaptıktan sonra balıkçıyı uzun uzun dürtükledi. Uyandıramayınca bu kez daha hızlı sarstı. Ancak başarı sağlayamadı ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın boş yere kendini yorduğunu anladı. En iyisi dışarı çıkıp sahile inmek ve mangalı hazırlamak diyerek giyinip yola koyuldu. Başında akşamki içkiden kalma zonklama vardı ve bu durum onu rahatsız ediyordu. Ağzının içini acımtırak bir tat kaplamıştı. Sabah kahvaltı yapmamasına rağmen canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Caddede sabah trafiği hızlanmıştı. Belediye otobüsleri hınca hınç dolu geçiyorlar, insanlar işe yetişebilmek için koşuşturuyorlardı. Akşam yağan yağmur kesilmiş ama ardında caddelerin ve kaldırımların çukur kısımlarında küçük küçük gölcükler bırakmıştı. Abu Zar caddedeki gazete bayinden günlük bir gazete aldı, sahile kestirmeden inen iki yanında apartmanların yükseldiği sokağa girdi. Sokağın köşesinde ceketinin yakasında kırmızı bir karanfil ve elinde gazete bulunan bir adam beklemekteydi. Adam 30 yaşlarında, suratında 1-2 günlük sakal bulunan, sarışın ve mavi gözlü birisiydi. Ayağında diz kısımları beyazlamış temiz bir kot pantolon vardı. Abu Zar'ın sokağa girmesiyle beraber heyecanla Abu Zar'a ve çevresine bakılmaya başladı. Durduğu köşeden 1-2 adım öne çıktı. Abu Zar yanına yaklaştıkça diğeri elindeki gazeteyi kolayca görülebilecek şekilde tutuyordu. Ancak Abu Zar'ın ilgilenmediğini görünce gazeteyi biraz daha öne doğru uzattı. Boştaki diğer eliyle de yakasındaki kırmızı karanfili işaret ediyordu. Adamın bunca çabası yine de Abu Zar'ın ilgisini çekmedi. Abu Zar hiç değiştirmediği adımlarla adamın yanından geçip giderken adam hızla Abu Zar'ın arkasından yetişti ve elindeki gazeteyi adeta Abu Zar'ın burnuna dayadı. Diğer eliyle de yakasındaki karanfili çıkartıp gösterdi. Bir yandan da hastaneye buradan gidilmez, orası arka tarafta kaldı. Ben sizi götüreyim gibi Abu Zar'ın pek anlayamadığı sözler söylüyordu. Abu Zar adama göz ucuyla şöyle bir baktı ve yoluna devam etti. Adam Abu Zar'ın peşinden koştu, elindeki gazete ve karanfili yeniden karşısındakinin suratına doğru uzattı ve az önce söylediği sözleri tekrarladı. Bu arada apartmanların kapı girişlerinde birkaç erkek kafası sokağa doğru uzandı. Abu Zar geriye doğru döner gibi bir hareket yapınca kafalar tekrar geri çekildi. Abu Zar kendisini rahatsız eden bu adamı eliyle itti. "Özür dilerim ama ne demek istediğinizi anlayamadım," dedi. "Ben hastane falan aramıyorum." Abu Zar ile bu tuhaf adam arasında tartışma sürerken sokaktaki apartmanların kapı girişlerinden az önceki erkek kafaları yeniden dışarıya uzandılar. Ardından bedenleri ortaya çıktı ve bu kişiler bir anda silahlarını çekerek Abu Zar'ın üstüne doğru koştular. Onların ortaya fırlamasıyla beraber tuhaf adam da elindeki gazete ve karanfili bir kenara atıp belinden bir silah çıkardı ve Abu Zar'ın kafasına dayadı. Sokağın alt ve üst köşelerinden cayırtılı araba gürültüleri ve bunların frenlerinin sesleri işitildi ve birkaç saniye içerisinde bir sürü polis otosu sokağı doldurdu. Sokak bir anda olağanüstü kalabalıklaşmış, mahalle sakinleri merakla pencerelere üşüşmüşlerdi. Bu gelenler Abu Zar'ı yere yatırdılar, üstünü başını aradıktan sonra bileklerini arkadan kelepçeleyip camları boyalı bir polis minibüsüne bindirdiler. Minibüste gözlerini siyah bir bezle bağladılar. Böylece arkalarındaki üç, önlerindeki iki polis otosunun gözetiminde Abu Zar için beklenmedik yeni bir maceraya doğru yelken açıp siyasi şubeye doğru hareket ettiler. 4. Abu Zar'ın şubeye getirilmesiyle birlikte şubedeki trafik daha da hızlanmıştı. Kapılar hızlı hızlı açılıyor kapanıyor, koşuşturmaların bir odadan diğer odaya gidip gelmelerin ardı arkası kesilmiyordu. Abu Zar'ı bir odaya götürdüler. Kolundaki kelepçenin bir tarafını açıp odanın içerisinde yerden bir metre kadar yükseklikten geçen kalorifer borusunun arkasından geçirip tekrar bileğine taktılar ve kapıyı kapatıp çıktılar. Şimdi Abu Zar öyle bir durumdaydı ki otursa oturamıyor, ayakta dikilse dikilemiyor, yalnızca çömelik vaziyette durabiliyordu. Bu durumda dizleri ve ayakları ağrımaya başladığından leylekler gibi tek ayağının üstüne ağırlığını veriyor, o yorulunca diğerine yükleniyordu. Bu sırada başka bir odada sorgucular Abu Zar'la ilgili bir toplantı yapmak üzere toplanmışlar, sorgu yöntemleri üzerine görüş bildirmekteydiler. Odadaki her kafadan ayrı bir ses çıkmaktaydı. Birisi, "Önce her zamanki gibi yumuşak bir giriş yapalım, adamın niyetini bir öğrenelim," dedi. Bir diğeri, "Bu boşuna zaman kaybı olur bence," dedi. "Adamın ne kadar üst düzeyde birisi olduğu bilinirken boşuna zaman kaybetmenin bir anlamı yok." Evet, doğru diye destekledi bu görüşü Abu Zer'i sokağın başında karşılayan sarışın polis. Adam o kadar profesyonel birisi ki herhalde sokakta bir şeyler döndüğünden şüphelendi. Ya da orada biriniz bir açık verdiniz ki adam işaretleri görmezden gelip çekip gitmeye kalktı. O kadar uğraştım ama o yine de saf pozlarda yürüyüp gidiyordu. Sarışın polisin bu sözleri sokaktaki apartmanlarda tuzağa yatmış polis şeflerinden birinin zoruna gitti. Şimdi sen ona buna bok atmaya kalkışma dedi. Herkes kendine söyleneni yaptı ve kimse kendini göstermedi. Ama sen o kadar acemice ve telaşlı davrandın ki işi eline yüzüne bulaştırıyordun. Sen dua et bize. Ben emir verip müdahalede bulunmasaydım zor yakalardık bu herifi. Sarışın polis bu sözleri içerledi. Kendini suçlayan polis şefine cevap veriş şeklinden onun da diğerinden aşağı bir rütbesi olmadığı anlaşılıyordu. Halt etmişsin sen dedi sarışın polis. Ben mi beceriksiz davranmışım? Sen abuk subuk konuşuyorsun be. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben bu işi ilk defa yapmıyorum. Ben bu işlerin piriyim be. Öyle senin gibi apartman kapılarının ardına da saklanmıyorum. Kendimi ortaya koyuyorum. Bok yapıyorsun diye bağırdı diğeri. Korkudan dizlerinin titrediğini 10 metre uzaktan gördük. Bir de bana kahraman ayaklarına yatma. Senin ciğerini bilirim ben. Asıl ben senin ciğerini bilirim diye bağırdı sarışın polis ve elini masaya vurdu. Geçen geceki operasyonda korkudan az daha kendini vuruyordun ahmak herif. Ağzını bozma diye bağırdı diğeri. Masaya bir yumrukta o vurdu. Masanın üzerindeki kalem kutusu devrildi. Madem çok cesursun seninle dışarıda hesaplaşalım. Hesaplaşalım diye bağırdı sarışın polis ve masaya bir yumruk daha vurdu. Bu kez masanın üzerindeki kalemler yere döküldü. Evet hesaplaşalım, yeri ve silahları sen seç. Bu tartışma odanın kapısının aniden açılması ve amirin odaya girmesiyle son buldu. Amir ne bu gürültü böyle, neyi paylaşamıyorsunuz diye bağırdı. Amirin odaya girmesiyle birlikte az önce dövüş horozları gibi şişinenlerin ibikleri düştü. Polisler kenara çekilip amire yol açtılar. Amir ellerini beline koydu, öfkeli bakışlarla uzun uzun hepsine baktı. Sonra sert bir nefes alıp ağır adımlarla ilerledi, masanın başına geçti. İri cüsseli ve kara tenli bir adamdı amir. Ağzını açınca iri ve şekilsiz dişleri meydana çıkıyordu. Sağ gözünün üzerindeki kalın kara kaşında nohut tanesi büyüklüğünde bir beyazlık dikkati çekiyordu. Siyah dalgalı saçlarının şakak kısmında beyazlıklar vardı. Amir masasının başında bir süre sessiz durduktan sonra ben olmasam ne bok yiyeceksiniz anlamıyorum diye söylendi. Kiminle uğraşacağımı şaşırdım yahu. Amir bir müddet sustu. Masanın üzerindeki boş kalemliği gösterdi. Nerede buradaki kalemler diye sordu. Bir polis yerden kalemleri toplayıp kutuya doldurdu ve kalemliği eski yerine koydu. Allah Allah diye söylenmeyi sürdürdü amir. Kalemlerden ne istersiniz anlayamam. Amir arkadaşların arasında uyumsuzlukların sona ermesi gerektiği konusunda uzunca bir söyleve hazırlanırken odanın kapısı yeniden açıldı. Bu kez içeriye şube müdürü girdi. Onu gören amir hemen yerinden fırladı, diğerleri de esas duruşa benzer vaziyet aldılar. Müdür, evet beyler dedi, ne gibi bir sonuca vardınız? Amir bu soru karşısında biraz kemküm etti. Efendim, biz de bu konuyu konuşmak üzereydik dedi. Müdür, ne yani diye bağırdı. Daha bir şey konuşmadınız mı? Tüh, yazıklar olsun size. Bensiz bir iş yapamayacaksınız siz. İlle de her zaman başınızda ben mi olacağım? Ulan ne miskin adamlarsınız be. Yazıklar olsun size. Ulan hiçbir şey bilmiyorsanız yıkın herifi başlayın sormaya. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Müdür masanın başına geçti, ceplerini yokladı. Biriniz bir sigara versin dedi. Aynı anda herkes paket uzattı. İçlerinde en hızlı davranan amirdi. Müdür amirin uzattığı paketten bir sigara aldı. Sigarayı daha dudaklarının arasına yerleştirmeden arka arkaya çakmaklar çakıldı ve müdürün sigarası yakıldı. Evet dedi müdür. Nerede kalmıştık? Kendi sorusunu kendi cevapladı. Şu Abu Zer denilen adamdı. Herifin kimliğinde Abu Zer yazıyor ama bakalım bu gerçek kimliği mi? Bence sahtedir. Bu tip üst düzey yöneticileri asla gerçek kimlikleriyle dolaşmazlar. Odada bulunanlar hep birazdan doğru diye müdürü desteklediler. Müdür konuşmasını sürdürdü. Adam aptal numaralarındı. Minibüste getirilirken abuk subuk konuşmalarına bakıp onun aptal birisi olduğunu zannetmeyin. Belki de aptal gibi görünmesi için eğitilmiştir. Amir hemen söze karıştı. Mutlaka eğitilmiştir efendim dedi. Bunlarda bir eğitimler var ki efendim. Biliyorsunuz geçenlerde bunlardan birisi sağır dilsiz numarası yapmaya kalkmıştı. Adamı 3 ay boyunca sorguladık. Üzerinde her türlü yöntemi uyguladık. Yine de bir kelime çıkmadı ağzından. En sonunda bizim doktora gösterdik. O bile bu adam sağır dilsiz demez mi? Doktoru bile kandırdı demek. Hadi canım sen de dedi müdür. Öyle diye diye bizi 3 ay boş yere uğraştırdın. Adam gerçekten sağır ve dilsizmiş birader. Öyle demeyin diyerek müdürün sözlerine karşı çıktı amir. Bunlar her numarayı yaparlar. Eğitiliyorlar efendim. O dilsiz herifte hala şüphem var. Tamam tamam diye Amir'in sözünü kesti müdür. Her neyse, şimdi işimize bakalım. Herifin gerçek kimliğini ortaya çıkartalım ve her şeyi öğrenelim. Bu herifte çok iş var. Şimdi herkes iş başına. Ben çok önemli birisini ele geçirdiğimizi yukarıya bildirdim. Onlar da heyecanla sonuçları bekliyorlar. Herif dişli biri çıkabilir. Siz sabırla işinizi sürdürün. Daha sonra ben de size katılırım. Müdürün odadan çıkmasıyla birlikte diğerleri Abuzer'in bulunduğu odaya yöneldiler. Amir önde, diğerleri arkada Abuzer'in yanına gittiler. Amir Abuzer'e yaklaştı. Diğerleri de odadaki yerlerini aldılar. Ben kısa ve öz konuşurum diye söze başladı Amir. Her şeyi olduğu gibi anlatırsan bundan sen kazançlı çıkarsın. Sen de üzülmezsin, biz de üzülmeyiz. Ne dersin, bildiklerini anlatacak mısın? Abuzer sesin geldiği yöne doğru kafasını çevirdi. Sizi üzmek istemem tabii ki dedi. Ne anlatmam istiyorsanız hemen söyleyeyim. Odadaki polisler biraz şaşırdılar. Amir bilgiç bilgiç onlara baktı. Aferin evladım dedi. Seninle anlaşacağız galiba. Bütün bildiklerini anlatacaksın değil mi? Tabii anlatırım. Amir Abuzer'i çözmeleri için emir verdi. Abuzer'i çözdüler. Bir sandalyeye oturttular. Amir de Abuzer'in karşısına geçip oturdu. Memnun bir şekilde sandalyesine yaslandı. Diğer polislere de bu iş oldu anlamında göz kırptı. İstersen fazla zaman kaybetmeyelim dedi Amir. Teferruata sonra gireriz. Şimdi önce örgütün neresinde görevlisin? Bu sorudan başlayalım. Bugün kiminle buluşacaktın? Abuzer sorulardan pek bir şey anlamadığını gösteren bir şekilde dudaklarını büktü. Benden anlatmamı istedikleriniz bunlar mı? Amir evet dedi. Önce bunları bir anlat, öbür sorulara sonra geçeceğiz. Üzgünüm dedi Abuzer. Bunları anlatmama imkan yok. Amir bir an durakladı. Neden dedi. Az önce her şeyi anlatacağını söylemiştin. Evet ama dedi Abuzer. Ben bunların ne olduğunu bilmem ki. Siz bana bildiklerini anlatır mısın dediniz. Ben de anlatırım dedim. İyi ve taze balık neresinden anlaşılır diye sorsaydınız. Ben de balık üzerine bütün bildiklerimi anlatırdım. Abuzer'in kulağının üzerinde güçlü bir tokat patladı. Ardından ensesine de birkaç yumruk indi. Amir ayağa kalktı. Birden aldatılmanın büyük öfkesini duydu içinde. Biz senin gibilerini çok gördük diye bağırdı. Ve işkenceli sorgu seansları başladı. Önce vücuduna elektrik verdiler. Sonra ellerini arkasından bir kalasla bağlayıp iki dolabı araladılar. Bu dolapların arasına kalın bir kalas daha koyup Abuzer'in ellerinin arkasına bağladıkları kalası urganla yukarıdaki kalası astılar ve urganı çekip Abuzer'i havalandırdılar. Aynı anda elektrik verdiler. Müthiş acılar içerisinde kıvranıyordu ve kulağında onlarca soru çınlıyordu. Belli aralıklarla aşağı indiriyorlar, çeşitli sorular sorup birden ters askıya alıyorlardı. Birkaç saat sonra müdür geldi ve gelişmeleri duyunca surat asıldı. Konuş lan diye bağırdı. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Madem biliyorsunuz o zaman bana niye soruyorsunuz dedi Abuzer. Senin ağzından duymak istiyoruz dedi müdür. Doğru söyleyip söylemediğini kontrol ediyoruz. Sorgu gün boyunca sürdü. Akşam 2 saat ara verildi, sonra tekrar başladı ve sabaha kadar devam etti. Sabaha karşı işkenceciler yorulmuşlardı. Biraz da moralleri bozulmuştu. Abuzer'i demir kapılı bir hücreye koydular. Burada ancak ayakta durabiliyor, zorlukla çömelebiliyor, yatmak bir yana rahat rahat oturamıyordu bile. Abuzer'in bütün vücudu baştan aşağı sızlıyordu. Kolları ise yerinden kıpırdamayacak kadar cansızlaşmıştı. Boğazı kurumuş, gırtlağındaki damarlar şişmişti. Şu an kana kana su içmeyi çok isterdi ama kimse su vermiyordu. Ayakta duramayacak kadar bitkindi. Böyle iki büklüm oturmaksa çok zordu ve ızdırabını daha da arttırıyordu. Ertesi gün mesai saatinin başlamasıyla Amir yeni bir toplantı yaptı. Bir gün öncesine göre biraz daha endişeli ve sinirliydi. Herif dedi, düşündüğüm ve sizlere söylediğim gibi üst düzeyde birisi ve iyi eğitilmiş. Aptal rolü oynuyor, canına hiç acımıyor. Ama daha fazla direnebileceğini zannetmiyorum. Bugün sonucu ulaşırız. Moralinizi bozmayın ve işi bana bırakın. Ben şimdi müdür beyin yanına gidiyorum. Siz beni bekleyin. Müdür Amir'i asık bir suratla karşıladı. Evet dedi, nasıl olacak bu iş? Bugün sonuca ulaşırız dedi Amir. Ellerini önünde birleştirmiş, müdürün gözlerinin içine bakmaya çalışıyordu. Müdür ise gözlerini Amir'den kaçırıyordu. Elini aldığı tel zımbayı açmaya çalışıyormuş görüntüsündeydi. Müdür, ben anlamam dedi. Yukarıdan haber bekliyorlar. Bütün iş bu adamda. Bu adam konuştuğu an ülke çapında bir operasyon başlatabiliriz. Herkesin bir zayıf yanı vardır. Buna göre davranın. Önce kimliğini ortaya çıkaralım. Ondan sonra işimiz kolaylaşabilir. Bu sırada kapı vuruldu. İçeriye heyecanla bir polis girdi. Efendim dedi. Buraya koşturarak geldiğinden nefesi tıkanmıştı. Zorlukla nefes alıp veriyor. Bu önemli haberi bir an önce iletmek istiyordu. Bu Abu Zer denilen herif bundan kısa bir süre önce serserilik suçundan gözaltına alınmış. Bir ay kadar nezarette kalmış ve sonra İstanbul dışına atılmış. Ancak o tekrar geri dönmüş. Müdür ve amir manalı manalı bakıştılar. Haberi getiren polis büyük bir iş yapmanın verdiği zafer sarhoşluğu içerisinde göğsünü ileri çıkartıp omuzlarını dimdik tutarak gururla müdürün kendisini onore etmesini bekledi. Müdür bir süre daha amirle manalı manalı bakıştı.